Podcast dinle.
Bu yayını izlerken bizi izleyici arasında uzman olanlar varsa, termik santralde çalışmış, benim bir doğalgaz çevrim santrali tecrübem var. Güneşlenen santralleri kuruyoruz. Az çok bildiğim şeyler zaten birazdan güzel sunular da getireceğim ekrana, göstereceğim size. Şimdi insanlar şundan korkuyor, doğru bilgi vermek istiyoruz öncelikle. Yani bir nükleer santral havası var mesela, patlayacak çok büyük vesaire. Patlama seslerinin kablodan olduğunu en son uzmanlardan dinledik arkadaşlar. Yayın esnasında bize katılabilirsiniz. Link atarız. Sosyal medyamızdan bize arkadaşlar lütfen ulaşın. Öncelikle bu bölgede yaşayan benim arkadaşlarım Manavgat'ta, şu anda orada etkilenenler var. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Az önce televizyonda güzel iki tane konuk yakaladım. Onları biz alacağız arkadaşlar. İklim bilimci iki tane bilim insanı. Bir tanesinin cümlelerinden ben bir notlar aldım buraya. Diyor ki aylarca süren yangınlar olacak. Yani bu küresel ısınma gerçeğini yadsınamaz arkadaşlar. Bunu yadsınamaz bir gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz. Kaliforniya'da hatırlar mısınız? Aylarca yangın olmuştu. Zaten Avustralya'da sürekli oluyor. Şimdi Akdeniz kuşağında bir yangın serisi var. Sırbistan, işte İspanya, Yunanistan, Türkiye'de çok fazla var. Tabii ki insan faktörü de çok fazla. Ona girmeyeceğim. Biz niye çıktı, kim çıkardı, nasıl çıktı değil de nasıl önlemler alabiliriz? Biraz bunun üzerine kafa patlatmamız gerekiyor. Hocamızın dediği şeyi söylüyorum. Daha kötü bir şey. Hocamız dedi ki bu yangınlar söndüğünde ve bittiğinde bu bölgelere baktığınızda çok yağış alan bölgeler. Bakın yine küresel ısınmaya getireceğim olayı. Bu Ekim-Kasım ayında sel olabilir bu bölgelerde. İşte bu da kötü bir tablo. Çünkü orada ağaçlar olmayacak. Arkadaşlar büyük bir sorunla karşı karşıyayız ve ben gelecek bilimde kurucusu olarak Burak Çankaya sizlere yakında harika bir belgesel çıkartacağız. Uzman konuklarla sadece küresel ısınmayı konuşacağız. Bunun ne olduğunu halkımız bilmiyor. Önemli değil. Bildiklerimizi anlatacağız. Şimdi ekrana görüntüleri vereceğim. Maalesef canlı yayınlayan birkaç kanal bulabildim. Mesela burası. Şimdi termik santral biliyorsunuz. Hatta daha iyi bir kaynak varsa önerin. Ekrana verelim. Onun üzerine konuşalım. Termik santralin yanacağı belliydi yani. O yangının gideceği. Rüzgar yön değiştirmedi maalesef. Olan ağaçlara, bitkilere, o taşın toprağın altındaki kurtçuklara, böceklere, tavşanlara oldu. Yani hani orada bir can kaybı yok denmesin kesinlikle. Koyunlara, keçilere maalesef. Orası çok acı bir tablo. İkinci bir tablo. Şimdi mesela şunu biliyoruz arkadaşlar. 3 gündür, 4 gündür termik santralin dibinde bir yangın var ve buraya gidecek. Şimdi ne yaptı termik santral yetkilileri? Özel bir işletmeye ait burası bildiğimiz kadarıyla. Lütfen doğrulayın, yanlışlarım olabilir illaki. Hendek kazıldığı söyleniyor etrafında. Şu an hendeğe atladım atlamadığımı bilmiyorum. Hah, çok güzel. Ağaçlar gitti de santral gidense enerji sıkıntısı. Evet, anlık enerji kesintileri olabilir. Çünkü bunlar bir sistem. Şöyle söyleyeyim. Kaç megawatt değil bakarız birazdan birlikte ama enerji kesintilerinin yaşanacağını düşünüyorum. Ben hatta ne buldum biliyor musunuz arkadaşlar? Enerji üretim değerlerini buldum buranın. Bu santral, ilginç bir şey göstereceğim. Bakın ekrana veriyorum şimdi yine. Bir saniye şunu bir durduralım. Dün enerji üretimi yapmış. Yani yanlış bir bilgi değil bu. Şöyle göstereceğim. Bakın çok ilginç bir bilgi bu hatta. Dün bu santral arkadaşlar Kemerköy Termik Santrali yangın yakınken bile üretime hiç ara vermemiş. Santralin saatlere göre üretimi de aşağıdaki gibi. Buyurun size ispatı. Şimdi bu çok ilginç geliyor bana. Ha şöyle göstereyim ben size. Bakın çok ilginç bir bilgi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, termik bu enerji depolanmıyor. Direkt şebekeye veriliyor arkadaşlar. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Belgeseli çok çalışacağız, çok emek harcayacağız. Emin olun güzel olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bilgi bize neyi veriyor? Bakın 3.8.2021'de toplam 428 megawatt hour yani saatte demek enerji üretimi yapılmış. Ne kullanılmış? Lignit kullanılmış. Bakın burada yazıyor. Şimdi burası lignit kullanan bir enerji üretim tesisi olduğu anlaşılıyor. Yani burada bir patlayıcı, tabii bu lignitin çok hızlı yanması ne oluyor? Havayı zehirliyor. Ve çok ciddi derecede ileride soruna yol açabilir. O yüzden etrafında yakınlarında bizi izleyenler varsa bu yerin ve imkanları varsa mümkün mertebe uzaklaşsınlar arkadaşlar. Çünkü çok iyi bir maskeniz yoksa, bunu da biraz anlatacağım. Solunum yolu sıkıntısı, hastalıkları yaşayabilirsiniz. Bakın dün bu tesis gece 23'e kadar üretim yapmış. Ama burada şunu görüyorsunuz. Üretim 303 megawatt-hour'a düşmüş. Biraz düşürme var ama bir anda kapatmamışlar. Demek ki ellerinde bir yakıt vardı. Yani yakıt dün geceye kadar boşaltılmadı ve üretim yapıldı. Ben buradan bunu anlıyorum bir elektrik elektronik mühendisi olarak. Siz ne anlıyorsunuz? Herhalde benzer şeyleri anlıyor olmamız lazım elimizdeki verilerle. Şimdi ikinci husus şu. Bu santral şu an boşaltıldı deniliyor. Yani yakıt tankları, hidrojen tankları boşaltıldı, yerine su konuldu. Tamam. Yani içeriye yangın girdiği zaman muhtemelen şimdi doğalgaz çevrim santrali nasıldı? Birazdan kömürü de geçeceğim. Termik dediği kömür, lignit. Yani mantığı çok basit arkadaşlar. Elimizde bir tane yanıcı bir şey var. Bu doğalgaz olabilir. Bu kömür olabilir. Lignit olabilir. Bunu yakıyoruz. Bu motorları mesela ben 12 silindirli motorların olduğu yerde bir Antalya'da bir yerde stajımı yapmıştım. Ötesinde uçak motoru kullanan bir yer vardı. Bu motorlar diyelim hareket ediyor. Çok basit anlatıyorum bilerekten. Ve enerji üretiliyor. Tamam mı? Bu hatta buharları bile otellere gönderiliyordu. Her şeyini kullanabiliyorlar. Güzel bir teknoloji. Sorun yok. Ama zaten kömür santralleri, termik santraller biliyorsunuz karbon emisyonunun başlıca sebeplerinden birisi. Zaten biz yenilenebilir enerji sektörüne de çalışan biri olarak hep bu enerji türünün yerine geçmeye çalışıyoruz. Çünkü biz karbon emisyonuna yol açmıyoruz. Karbon ayak izimiz var. Bunları hep anlatmıştım. Ama karbon emisyonu yok. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bunlarda yok. Nükleer enerjide de yok arkadaşlar. Karbon emisyonu yok. Bu ne demek? Havaya karbon salan. Şimdi bu santraller zaten çok iyi filtrelenmesi lazım. Filtre teknolojileri vesaire çok gelişiyor bir yandan da. Polonya'daki hocaların bunlarla ilgili ciddi iddiaları ve çalışmaları vardı. Yerin altına alıyorlar vesaire vesaire. Neyse. Burada nükleer santral gibi patlayacak bir uranyum yakıt çubuğu yok. Ama aklıma gelen sorular. Ya bizim nükleer santralimiz kurulmuş olsaydı ve yakında orman yangını çıksaydı. Beni ürkütüyor. Bakın nükleer teknolojisini destekleyen ve insanlığın gelebileceği son nokta olduğunu düşünen biriyim. Ama bakın Çernobil dizisini de izlemişsinizdir ve filmini. Orada çünkü doğruya doğru güzel bilgiler veriyor. Bir işi çok doğru yapmazsan ve gerçekten liyakata dayalı bir şey yoksa özellikle bu türlü ciddi şeylerde sıkıntı yaşayabiliyorsun. Acil durum kurtarma şeyleri çok iyi olması lazım. İşte yangın söndürme uçaklarını konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz. Haklısınız. Ne diyebileceğimi ben bilmiyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yanlış. Yanlışları söylüyoruz. Ve arkadaşlar şimdi bu santral büyük ihtimal üretimi durdurdu şu anda. Girip bakabilirsiniz. Yakıt tankları boşaltıldı. Yerine su konuldu. Hendekler kazıldığı söyleniyor. Muhtemelen burası yanacak ve kül olacak. Çok büyük patlama beklemiyorum. Yani böyle etrafa böyle bir şeyler saçılı. Yani eğer saklamadılarsa bir yerlerde ne bileyim orada değilse yakıt şeyleri. Ama havaya kirli gazların karışma ihtimalini ben düşünüyorum. O yüzden temkinli olmanız gerektiğini söylüyorum. Evet üretim durdu herkes tahliye edildi. Aynen öyle. Şimdi ben size bir rapor göstereceğim. Termik santrallerin nasıl çalıştığına dair güzel bir rapor göstereceğim arkadaşlar. Burada TİMOP dediğimiz eleştirdiğim noktaları da olan bir organizasyon. Asla tarafsız bakmamaktan başka bir çarem yok olaylara ama doğruya doğru. Bu rapor çok güzel olmuş. Bakın girebilirsiniz şu raporu arkadaşlar siz de Türkiye'deki termik santraller. Bakın 2017 yılında bir rapor yayınlamış burada. Türkiye Mimarlar ve Makine Mühendisleri Odası. Biz MO'ya bağlıydık Türkiye'deyken. Özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir rapor yayınlanmış. Raporumuzda detayları var. Ben şimdi şunu göstermek istiyorum size. İşte bu 2016 yılında tamam kaynaklar bazında dünyada birinci enerji tüketimi. Bakın doğalgaz. Kömür. Kömüre hala bağlıyız. Görüyor musunuz? Yenilenebilir enerji çok düşük. Bu 2016. Tabii ki şu an bu pastadaki payı arttı. Şu anki şeylere bakabilirsiniz. Türkiye'nin 2015 yılındaki bakın geçmişle ilgili konuşuyorum çünkü rapor eski. Baktığınızda doğalgaz ve petrol var arkadaşlar. Taş kömürü, termik santral vesaire burada %17. Yani ciddi miktarda şey var. Nasıl bir sistem olduğunu göstereceğim şimdi size. Kafanızı rakamlarla ütülemek istemiyorum. Hemen içeride nasıl bir manzara var ona bakalım. Bakın bunu makine mühendisi arkadaşlar bilir. Rankine çevrimi, Carnot çevrimi diye geçer. Termodinamik derslerinde bunu görürüz. Burada bakın basitçe söylüyorum. Kazanda yüksek basınç türbini görüyorsunuz. Burada alçak basınç türbini şöyle akış şeyleri vardır. Burada enerji üretirsiniz. Bunları diyagramları diyelim biz bunlara. Bunları makine mühendisleri özellikle bu dersleri alır. Biz de aldık yüksek lisansa. Zor bir dersti yani, açık söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar mesela bir tane Afşin Elbistan Santrali genel yerleşimi şemasını koymuşlar buraya. Bu arada çete bakamıyorum. Özür diliyorum çünkü tek kişiyim şu an yayında. Nasıl, ne olduğunu gösteriyor. Bakın kazan var. Kazanlar var, tamam mı? Bildiğiniz kazan. Göç adası bunker demiş Holly. Turbo jeneratör. Jeneratör işte bizim enerjiyi, elektrik enerjisini ürettiğimiz şeyler diyeyim size. Şalsaz kontrol. Kömür kırıcı. Mantıken kömürleri küçültüyor ki kolay yansın, kırıyor. 6 numaralı bakın. Büyük ihtimal bunlar sıra sıra geliyordur. 1, 2, 3, ondan sonra 6 şurada bir yerde herhalde, göremiyorum şu anda. Şu herhalde 6. Su tasfiye. Bakın burada su tasfiye muhabbeti güvenlikle alakalı büyük ihtimal demiştik. Kompresör ve ilk hareket kazanı, idari bilimler, ham su deposu, akaryakıt depolama, soğutma kuleleri. O gördüğünüz kuleler soğutma kuleleri bu arada. O nükleer santralde de benzerdir. O soğutma kulesidir. Su buharıdır. Ama işte buradaki şeylerden, kötü şeylerden birisi de karbon yandığı zaman, kömür yandığı zaman ekran yok. Vallahi sağ olasın. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Bayağıdır tek ekran açmıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kafam dalgın, moralim bozuk. Bahane de gerek yok gerçi. Şöyle bir şema var, tamam mı? Bunu gösteriyordum. Burada bakın bir nükleer şey yok. Yani bir plütonyum vesaire radyasyon yapacak bir şey yok. Ama burada ne var arkadaşlar? Yakıtlar var. Yakıtların çıkarıldığını söylüyorlar. Onun dışında muhtemelen santralin bu olduğunu düşün. Hepsi yanacak. Kazanlar yanacak, jeneratörler yanacak vesaire. Bakın genelde su kenarlarında kuruyorlar. Niye? Su soğutmadan bahsediyorduk. Nükleer santrallerde de benzer bir durum vardır. Bilirsiniz. Göl, nehir vesaire yakınlarına kurulur. Çünkü oradaki suyu alıp sistemin içinden geçirip soğutuyor. Ya yani su soğutma dediğimiz olay bu. Bakın burada da mesela şu bizim filtrelerimiz çok önemli. Buradaki sorun karbon emisyonu demiştim size. Yani kömür yakıldığında havaya kötü bir şey veriyor, karbon veriyor, kötü bir gaz veriyor. Bunu ne kadar filtrelerse filtrelerin yetmeyebiliyor. Bakın burada bir santral şeması görünüyor. Bakın buradaki şey neydi? Soğutma kuleleriydi arkadaşlar. 2 ile devam edelim. Suyu, bunun suyunun pompası burada. 2 numara. 3 numara iletim hattı. Bakın iletim hattı. Elektrik iletim hattı diye geçer. Şimdi zaten şimdi şöyle düşünün. Çok basit anlatacağım. Ben burada enerji üretiyorum. Tamam mı? Buradan şebekeye veriyorum trafodan sonra. Zaten şuradakiler yandı büyük ihtimal. Şu kablolar yandı. Zaten artık bu santral şebekeye veremiyor olabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Şu taraf kopuk diye düşünüyorum. Ve depolama da yok bu santralde. İletim hattı step up trafosu. Yani yükseltici diyebilirsiniz Türkçe. 4 numara. Buradan gelen şey yükseltip şebekeye verir. Jeneratör dedi. Jeneratör dedi işte enerjiyi ürettiğimiz yer, bizim elektrik enerjisini çevirdiğimiz yer. AB türbini, işte kondensat pompası, çok da bir detayları var. Bu alana çok girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi içinde kullandığımız sistemler genel olarak bu. Tabii ki değişir. Bakın 28'de baca. Bakın baca gazı arıtma sistemi şu. Ama buna rağmen yine de bir karbon emisyonu var ve ne kadar arıtırsak arıtalım bu zararlı gazlar gökyüzüne gidiyor. Bu bir gerçek, tamam mı? Kül tutucu bilmem ne falan. Şu işte benim korkularımdan birisi şu arıtma sistemin orada ya, temizlikleri acaba yapıldı mı, içi nasıl bilmiyorum ama buradan biraz partikül çıkabilir havaya. Düşüneceğim, sadece kafamdaki şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada başka bir şema var, yine benzer. Genelde hep aynı, kömür geliyor, parçalıyorlar, bunu yakıyorlar. Türbinden, jeneratörden üretiyorlar. İşte burada görüyorsunuz. İşte o diyagramlar vardı ya, çevrimler. Onlardan sonra şebekeye veriliyor. Ve deniz suyunda soğutma sağlanıyor. Yani burada şunlarda bir sorun olduğunda, yüksek ısı olduğunda veya olmaması için sürekli bir soğutma bizim yapıyoruz burada. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada megawatt değerlerini falan da vermiş. Gördünüz mü? Bunlar çizim. Teknik çizimleri bunlar. Akış şeması. Afşin Elbistan. A santral akış şeması. Kazan vesaire. Bakın burada 344 megawatt değerimiz olmuş. Hangi nerede kaç megawatt olduğu yazıyor. Dereceleri. Ha, bir not daha aldım. Şimdi orman yangınları olduğu zaman belli saatlerden sonra yangın büyüyünce 8-9 saat olunca oradaki ısı 800 derece santigrat derece veya 1000 santigrat derece ulaşabiliyormuş. Yani buradaki ısının da aynı mantıkla buna yakın olacağını öngörüyorum diyeyim size. Burada yine diyagramlar var. Ha, bu arada şunu söylemek istiyorum. Yanarsa ne olacak? Yanarsa fabrika bir gidecek. Havaya zehirli gaz gelebilir. Bu yüzden temkinli olun diyorum. O iyi maskelerden takın arkadaşlar. Tamam mı? Onun dışında şöyle söyleyeyim. Enerji kesintileri olabilir. Aynen. Enerji kesintileri olabilir. Bölgesel. Yani oradaki yangın şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Ne bileyim. Ne diyeyim? Uç bir bölge söylüyorum. Van'ı etkilemez ya da Karadeniz'de bir yer etkilemez. O bölgede hayır sonumuz gelmedi. Sonumuz gelmedi. Enerji kesintileri olabilir arkadaşlar. Olacaktır da diye düşünüyorum. Yedek önlemler alınmadıysa yakınlarda başka santrallerden de şebeke beslenebilir büyük ihtimal. Anlık düşme olup şebekeye de zarar verebilir. Hatta bir ara Türkiye'de bütün elektrikler kesilmişti. Bir hacklenme durumu söz konusuydu veya bir sıkıntı olmuştu, hatırlıyor musunuz? İşte bunların çözümü ileride göreceksiniz. Mikro ve akıllı şebekeler. Yani atıyorum bir mahalle, bir bölge sadece oradaki rüzgar türbinlerinden veya küçük nükleer enerjiden, çok fazla var Paris'te mesela, veya başka bir enerji üretim yöntemiyle orası enerjilendirecek. Enerji dijitalleşecek, alacaksınız, satacaksınız. Bunu büyük ihtimal kripto parayla yapacaksınız. Çift taraflı bir iletişim olacak ve bütün evdeki cihazlar daha akıllı tüketim yapacak. Tüketilmediği zaman gitmeyecek falan. Enerjinin geleceği bu yöne kayıyor. Şimdi bunlar eski şeyler arkadaşlar, sistemler. Bunlar yüzyıllardır kullanılan. Bakın buhar türbünü, iç görünüşü ve rotor. Bunlar kaç yüzyıllık sistem belki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yanma olayı gerçekleştiriliyor burada. Mesela ne oluyor hidroelektrik santralinde de? Suyun ittirme gücünü kullanıyoruz. Yani hep bir şeyi döndürmemiz lazım. Basit anlatacağım. Ben size bunun bir gifini göstereyim. AC nasıl üretiliyor diyelim arkadaşlar. Bizim indükleme dediğimiz olay var, tamam mı? Bunu göstermem lazım. Elektrik alan ve manyetik alan ilişkisi var zaten, biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle hayal edin. Ya şu şeyin dönmesi gerekiyor. Bakın şu şeyin dönmesi gerekiyor. Benim iki mıknatıs kutubumun arasında, bunun dönmesi gerekiyor. Şu hareketi burada ısıyla sağlıyorlar. Yani o basınçla büyük ihtimal sağlıyorlar. Başka şeylerde de, hatta şöyle yapalım. Bakın hep ben bunu yaparım mesela. Heyecanlandım ve canım sıkkın. Coal power plant diagram demeyelim. GIF diyelim mesela. Bakın anlamadığınız yerlerde GIF'lere bakın arkadaşlar. GIF, tamam mı? Burada bakalım. Yine interneti mi gitti? Sıkıntım var. Ekran yine yok. Tamam. Geliyor. Şöyle hemen arkadaşlar GIF aratın. Tamam mı? Bakın GIF. Core Power Plant GIF diyorum. Niye gelmedi bilmiyorum. Şöyle. Hah, geldi. Coal Fired da diyebilirsiniz. Bakın burada gerçekten müthiş, bak, açıklayıcı bir sistem. Mekanizmayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ekranım geliyor mu? Bakın sağ taraftaki mekanizma. Gördünüz mü? Aynen. Ekran geldi. Tamam. Ekranı ayarladım. Şu sağ tarafta bakın. Gerçekleşen olayın basit bir mekanizması var. Yani burada bir, şöyle düşünün, kazanlar var ve kazanlarda bir yakma olayı var. Yakmak için kullandığım şey doğalgaz çevrim santralise, doğalgaz termik santralise, gördüğünüz gibi kömür veya lignit demiş. Zaten benzer bir sistem. Bakın yine bir şey kullanalım, GIF kullanalım. Bu herhalde dönmüyor otomatikman. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar çok benzer sistemler. Yani değişen bir şey yok. Bakın burada yüksek basınç var tabii ki. Çok yüksek basınç. İşte burada ne patlar onu söyleyeyim. Yüksek basınçta bu kazanlar patlayabilir. Bu nasıl patlar? Olduğu yerde havaya uçar, patlar. Yakında biri olsa mutlaka ölür. Ama o patlayan şey, atıyorum, 20 km öteye gideceğini sanmıyorum. Bakın sistem aslında basit olarak böyle çalışıyor arkadaşlar. Ya dostlar, arkadaşlar, ya bir ülkede, ya bak vallahi chat'i okuyorum, üzülüyorum. Ya bir ülkede felaket olur ve bu ülkenin insanı bir araya nasıl gelemez? Gelemiyor yani. Ben dünyada böyle bir örnek görmedim. Şu anda Hollanda'dayım. Hollanda'da böyle bir felaket olsa bütün insanlar bir araya gelir ve yaraları sarmaya çalışır. Yani sağ taraftaki şeyler ne arkadaşlar? Yakışıyor mu size ya? Ya bunun AKP ile CHP ile ne alakası var? Ölen oradaki insanlar, herkes var. Yanlışlar var. Sorumlular cezalansın, sorumluluğunu alsın. Ama bu bizim işimiz değil. Biz bilim insanları, teknik insanlarız. Biz burada ne yapabileceğimizi düşünüyoruz, ne önlem alabileceğimizi, rasyonel düşünmeye çalışıyoruz. Duygusal hareket edilmemesi lazım arkadaşlar. Bak bana böyle sorularla gelin, en azından görelim. Siyasete gerek yok dostlar. Tamam, biz iç içe yaşıyoruz. İnternetteki, Twitter'daki trolleri aldanmayın. Bunlar gerçekten mühendislik yapıyorlar, toplum mühendisliği. Takılmayın. Hatalar var, biz de biliyoruz. Ama kimse masum değil. Zehirli gazlar sonrası radyasyon oluşmaz. Radyoaktif bir madde yok orada. Ama gerçekten yüksek dozda partikül olduğu için, zararlı partikül, iyi maske kullanmanız gerekir. O yüzden arkadaşlar lütfen aynen kendi içimizde bölünmüşüz. Tamam, sakin olun. Orada insanlar, canlılar, hayvanlar ölüyor. Dünyanın sonu değil. Buna alışın diye bu yayını yapıyorum. Bundan sonra daha çok felaket göreceksiniz. Çünkü küresel ısınma diye bir gerçek var ve bunun etkileri hissedilmeye başlandı. Aslında hep vardı arkadaşlar. Biz bilim insanları, teknik insanlar olarak da doğaya yaptığımız her müdahale illaki zarar veriyor. Güneş enerjisi de zararlı. Rüzgar enerjisi de zararlı. Kuşları öldürüyor. Ne bileyim, dibine tonlarca çimento dökülüyor. Ama mecburuz. Medeniyetin olduğu yerde bizim ilerlememiz için müdahalemiz gerekiyor doğaya. Biz bunu minimize etmemiz lazım ama. Bir hidroelektrik santrali en güzellerinden birisi. Ama o alan yapılırken bir sürü harfiyat yapılıyor. Bir sürü doğadaki canlının yerinden ediyorsun. Ölüyor, bir şey oluyor. Oluyor bu. Olacak da biz burada şunu düşünmemiz lazım. Biz bu nüfus artışıyla nasıl mücadele edebiliriz? Yiyecek sorunu, su sorunu, enerji sorunu. Biz bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Şikayet etmeyin de çözüm üretin arkadaşlar. Diyelim ki şu an mod yok İbrahim, ondan banlayamıyoruz. Yayında modumuz yok. Yoksa gerek de yok. Yazsınlar. Diyelim ki sebebi şu kalem abi. Bütün sebep bu kalem yüzünden oldu. Bu yangınlar bu kalem yüzünden çıktı. Bu yangınlar bu kalem yüzünden söndürülmedi. Sonuç olarak şu gerçeği değiştirebiliyor muyum? Yangın oldu ve bitti. Yarın bu kalem yerine şu kalem geldiğinde aynı şeyler yaşanmasın istiyorum. Bunun çözümü de analiz yapıp gerçekçi düşünmek. Mesela ben şirkette, kendi şirketimde health and safety manager olarak da çalışıyorum. Yani iş güvenliği bir uzmanıyım. Biz bunların eğitimlerini alıyoruz. Bizim her zaman, bunu da göstereceğim birazdan, potential hazard dediğimiz potansiyel riskler vardır. Biz yatırımcıya bir proje sunduğumuzda proje öncesi şunu deriz. Bu güneş enerji santralinin kurulum sürecinde potansiyel tehlikeler ne? Elektrik tehlikeleri, mekanik tehlikeler. Ben ihtimaller dahilinde çözüm üretirim. Şimdi bu santraldeki mühendislerin bunu yapmadığını sanmayın. Bu santralde iş güvenliğinin sıfır olduğunu sanmayın. Sorun şurada. Ukrayna'da patlayan santralde yönetiminden alt tarafına bir çürümüşlük, bir sorumsuzluk ve sorumluluk almama şeyi vardı. Liyakatın olmaması vardı. O çürümüş düzenin etkisi vardı ve bu etkileri çok büyük olan bir patlamaya yol açtı. Siz de biliyorsunuz. Önemli olan insanlar buradan ders alabildi mi? Bir trajedi yaşadı insanlar. Onu düşünün. İnsanlar eriyordu orada. Oraya müdahale etmek zorundaydı. Şimdi buradaki şansın şu. Diyorsun ki santral yanarsa yansın. Tahliye edin burayı. Gerçekten ben santrale üzülmüyorum. Ya mala gelsin arkadaşlar. Mala gelsin, gerçekten üzülmüyorum. Oradaki bir tane solucan benim için daha önemli. Özel bir şirketin oradaki santrali. O zaten sigortadan parasını alır. Önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Daha büyük bir santral olduğunda veya yarın bir gün nükleer enerji santrali Türkiye kurulduğunda biz nasıl önlem almış olacağız? Nasıl güvenebiliriz bu sisteme? Ben bunu merak ediyorum. Ki nükleer enerji kurulmasını destekleyen biri olan bir insan kadar. Tamam. Şimdi siyaset yapmıyorum. Aksine siyaset yapanları eleştiriyorum. Sakin olun arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Termik santrallerin mekanizması bu. Yani burada baktığınızda patlayacak tek şey kazan görünüyor. Jeneratör patlamaz. Bunlar stainless steel dediğimiz çelikten falan oluyor bildiğim kadarıyla. Şu türbinlerin tankları falan var. Kondenser. Burada bir patlama olabilir ama bu çok büyük bir zehirli gaz falan salmaz. Şuradaki yakıt tankları da anladığım kadarıyla burayı suyla doldurmuşlar. Basınçlı tank var. Bunun basıncını almışlardır arkadaşlar. Bunların hepsi bu SCADA sistemleriyle falan izlenip kontrol ediliyor. Ya da PLC'lerde de. PLC demeyelim, SCADA diyelim. Bunlar zaten uzaktan izlenip monitörize edilebilen şeyler. Santral kapatılabilen bir şey. Tamam mı? Yani şey değil. Mesela bakın burada da bir tane GIF buldum sanırım. Bakın buradan kömür geliyor. Coal entry demiş. Bakın buradan kömürü küçük küçük parçalıyor, atıyor kazanın içine. Büyük ihtimal devamı vardır bunun. Coal fire pump falan. Bakın buradan geliyor. Burada bir basınçlı tanklar var. Yanma yakıyorsun ya. Bu esprisi. O yüzden benim öngörüm şu ki arkadaşlar, ciddi bir patlama olmayacaktır. Fakat bu bize bir ders olacaktır. Kazan istediğinde durduruluyor. Tabii, aynısını diyorum. Aynen. Kazan durdurulabilecek bir şey. Hemen ben bir derken tarayıcı dondu. Hemen bir ekrana bakmak. Hangi kanal veriyor arkadaşlar şu an yangının olduğu yeri? Veren bir kanal var mı? Ona göre ben rapora devam edeceğim. Şöyle rapora devam edelim. Ya şimdi bak şöyle Fransa'da yangınlar devam ediyor. 50 üzerinde nükleer santral var. Ben demiyorum ki yangın yanıyor diye yani nükleer yapmayalım ya da uçak bir şehre düşecek diye uçak yapacağız tabii ki. Sorun yok. Ama o nükleer santrallerin emin ol önlemleri yani hep bir patlama riski çok düşüktür. Ya da oraya ulaşma riski. Onu demeye çalışıyorum. Mesela bizde bu santral 4 gündür uyarılıyor. Bak 4 gündür. Abi uçaklar geldi. Söndür yangını. Ben bunu soruyorum mesela. Ha ne oluyor? Dediğim gibi saha yanar, santral yanar. Büyük bir şey olmaz. Olan vatandaş olur yine. Elektrik kesintileri olur bölgede. İkinci bir ihtimal de arkadaşlar. Habertürk mü veriyor? Tamam hemen veriyorum. İkinci bir ihtimal de arkadaşlar. Havaya zehirli partiküller olur, şey olur. Radyasyon demiyorum. Zehirli. Evet geldi. Görüntü geldi. Habertürk'ün görüntüsünü verelim. Bakalım ne durumda şu anda maalesef. Evet gördüğünüz gibi personel tahliye edilmiş. Zaten ilk yapılması gereken güvenlik şeylerinden birisidir. TV 48. Tamam onu da bakalım. Aynen. Şu anda gördüğünüz gibi çok yakında. Ben şunu merak ediyorum. Bakın yanıcı maddeler dışarıya çıkarıldı. Hemen bir açalım dinleyelim mi? Telif yer miyiz ses açsak arkadaşlar? Sesi kapatayım mı? Aynen bak aynısını düşünün İbrahim. Kalp kalbe karşıymış. Bir de buradan bu yayında telif yemeyelim. Ben şunu şöyle çekeyim. Gördüğünüz üzere. Evet yanıcı şeyler dışarı atılmış. Biz şu rapora devam edelim. Tamam mı? Orada güzel şeyler var. Aynen hiç uğraşmayalım. Keseceğiz olmadı burayı. Şimdi iş güvenliği ile ilgili. Ben mesela bizim sahamızın kurulumunda her hafta Dekra diye bir firma var. Çok bilinen bir firmadır. Dekra gelir. Ben health and safety raporu alırım ondan. Sahayı kontrol eder ve ben bu raporu görürüm. Bunu yanıtlarım ve çözümler üretirim. Şimdi bunlar Türkiye'deki santrallerde iş güvenliği konusunda denetleniyor ve oranın iş güvenliği uzmanları var. Şu an hatırlar mısınız bir kömür madeninde Soma'da çok acı bir insanımız öldü. 300 tane insanımız öldü. Burada mesela şantiye şefleri ve iş güvenlikçiler sanırım şey olmuştu. Orada da yine önlem alınmaması. Yani orada yaşam odalarını getirmemeleriydi sebebi o firmanın. Ve bu kişiler firmaya bunu telefonla söylemiş. Resmi bir mail atmamış bildiğim kadarıyla. Kanıtlayamadılar. Neyse. Şimdi şuna devam ediyorum arkadaşlar. Ha, bakın şimdi bazı firmalarında şeyleri var. Yani sana geliyor diyor ki ben sana iş güvenliği teklifi veriyorum. Ne veriyorsun abi? Ha, ekrana vereyim. Şu otomatik niye olmuyor ya? Ne veriyorsun diyor. Diyor ki ben sana iş güvenliği işi yapıyorum. Fire Protection Solution for Coal Fire Power Plants. Bakın özel firmalar var. Sahandaki ya senin santralin var. Bak bu SCADA sistemi dedim ya arkadaşlar. Bu gelişmiş bir santral. Oradakini bilmiyorum. Burası SCADA sistemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada kontrol ediliyor. Üniteler kapatılmıştır zaten. Mesela ne diyor? Burada mesela burada fire detection system, işte foam systems monitor demiş, işte hydrant sistem falan. Sistemlerden storage and transport of fuel. İşte buradaki bütün enerji denir. Bak oil tank diyor. Ne diyor? Deluxe sisteme giriyormuş bu renkte. Yani burada sana bir şey gösteriyor. Plan yapmış. Bak bizim çözümümüz böyle bir şey olmalı arkadaşlar. Yani ben yarın bir gün bir termik santralde ya da herhangi bir santralde tamam nükleer olduğunda ben bunu görmek istiyorum. Ne öneriyorsun? Nasıl bir çözümün var? Burada adam sana detaylı bir rapor sunmuş. Ben de eğer bizi izleyen yetkililer varsa termik santral çalışanları böyle kendilerini yayına alabilirim. Teknik bir şekilde bize anlatabilirler. İşte bizim şu ünitemiz kapatıldı, ardından bu yapıldı. Sonra şu önlemler alındı, soğutucu aktif edildi. Mesela ne oldu bilmek istiyoruz. Böyle şirketler geliyor, storage kısım vardır gördüğünüz gibi, en transport. Size bakın gördünüz mü oil tank. Mesela şu oil tank kesin boşalmış olması lazım. Yağ da yanıcı bildiğiniz gibi. O yüzden mesela bunu yağı geçen bir eğitim aldık tekrardan. Orada yangın söndürme eğitimleri aldım ben. Videoları falan var hatta böyle. Mesela bir tane kocaman bir ne diyelim size arkadaşlar? Kocaman bir böyle havuz var. Havuzda petrol yakıyorlar. Üstüne yangın söndürücü köpük geliyor. Havayla bağlantısını kesen. Köpüğü yanlarda bir veriyorlar arkadaşlar. 30 saniyede bütün yangın sönüyor. Bağlantıyı kesiyorlar. Ya yangın söndürme teknolojileri çok ilginç. Mesela benim aklıma yapay bulutlandırmayla yağış olur mu demiştim. Yağmur yağışı. olmadığını söyleyenler oldu. Çünkü bu 800 derece, 1000 derece oluyorsa bu sıcaklık, uçak ve helikopterlerden gelen birçok şey zaten buharlaşıyor. Bugün bir video gördüm mesela, çok yüksekten fırlatıyordu. Tabii ki bu sahalarda yangın şeyleri vardır ama bunlar hiçbir şeye yaramaz. Yani ormandan gelen yangın kolay kolay yapamaz. Şu olabilirdi arkadaşlar. Dışarısı tamamen yangın dışarıdan, ya yani ormanın yanına kurmak zaten şey, arası bayağı boş olması lazım mantığımı düşünüyorum. Evet, zehirli gazlar zaten bunu söyledim Merve. Tam olarak dediğim bu. Ciddi patlama olmasa bile tonlarca kömürün çıkarıldığını umuyorum. Bak umuyorum ama gece üretim olmuş dün gece. Bir gecede bu kadar kömür çıkmayacağına da az çok eminim. Hava kirliliği olacaktır. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Evet. Ne olabilirdi biliyor musunuz? Dışarıdan bir kapama. Yani yangının oraya ulaşamaması için yangının geçmeyeceği bir şekilde belki bir kaplama, bir koruma ünitesi olabilirdi. Hendek gibi düşün, o da olabilirdi. Çok uzun, yani ara çok büyük olabilirdi. Az önce dostum madencilerimizi andım Soma'daki. Yani gerçekten ikisi de ayrı bir şey. Yani ayrı bir emek. Anlatabiliyor muyum? Benim buradaki derdim yayının konusu yani biliyorsunuz arkadaşlar. 40 bin ton kömür olduğu söylendi. Kömürler 40 bin tonsa çıkartılamaz gibi düşünüyorum. Evet yani maalesef öyle. Aynen. Mesela aynen. Devam ediyorum şimdi. Böyle firmalar geliyor. Size diyor ki şöyle şöyle bunlar şunlar yapılabilir falan filan. Böyle bakın söndürme üniteleri falan gösteriyor. Şeylerini yapıyor böyle. Ama bunlar hep iç yangın, fark ettiniz mi? Burada hiçbir şekilde ben şunu görmedim. Yandaki bir orman yanarsa ve biz sizi nasıl söndürür? Böyle bir şey yok. Tekliflerine baktım, inceledim. Bunu göremedim. Devam edelim arkadaşlar. EMO'nun raporuyla ilgili. Termik santraller. Şöyle ekrana vermem lazım. Biliyorum gelmiyor. Artık alıştım buna. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi jeneratör böyle bir şey arkadaşlar. Yani şu yansan ne yanmasa ne olacak? En fazla erir yani. 1000 derece erir mi? Bilmiyorum. İşte stator ve rotor adı verilen iki ana bölümden oluşuyor. Kaynaklı tiplerdendir falan. Ya kalın bir sacı var bunun. Ondan sonra jeneratörlerin rotor saygı değerleri farklı olabiliyor vesaire bunu anlatmış. 3000 yüksek bir devir. Ha şu biraz beni korkutan şey. Şurada genelde bunlar neydi Türkçe'de? Şey yağ sistem ne diyeyim yani. Şurada bir yağ var. Bu ısındığı zaman falan böyle soğutma yağları var. Yani yağ sistemli. Tam adını unuttum ya şu anda yalan olmasın. Orada bir yağ var. Belki o olabilir. Belki buradaki kondansatörler mesela içerideki vesaire buradaki şu sargılar vesaire kablolar yanabilir ama büyük bir patlama buradan da beklemiyorum. Ama duyarsınız yani bir ses gelebilir. Kablolardan falan gelebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Devam ediyoruz. Burada da hesaplamaları vermiş. Soğutma kulelerinden bahsetmiştim. Oradaki termik santralde de sanırım bu olması lazım. Soğutma kulesi vardır illaki. Yani kule yıkılabilir. Hani ihtimaller üzerine düşünüyorum şu anda sadece. Yıkılabilir. Gördüğünüz gibi yine bir şey olmaz. Çok ciddi bir patlama olmaz. Ama içerideki işte o elektrik panoları, o panolardaki şeyler, onlar da bir küçük şeyler olacaktır yani. Patlama olacaktır. Yani orası artık kullanılmaz bir santral olur. Sigorta falan vardır zaten bir şekilde. Onlar parasını alır yani özel firma. Bazı kimyasal maddeler varsa onları çıkardıklarını umuyorum. Yanıcı, zehirli gazlar. Bakın burada mesela yanma reaksiyonunu gösteriyor. Sülfürizasyon reaksiyonu, kalzinasyon reaksiyonu. Buralarda reaksiyon varsa kükürt mesela kötü bir gaz, tehlikeli bir gaz yani. Bunlar açığa çıkmaması gerekiyor. Bu bölüm en azından koruma altına alınabilirdi arkadaşlar. Yangın oraya hiçbir şekilde ulaşmayabilirdi. En azından bu bölüm. Yani içine girip bakmadığım için doğalgazda yaptım şeyimi, stajımı. Doğalgazda da iyi tecrübe edin. Bakın yanma sıcaklığı diyor kazanda 850 santigrat derece civarında diyor. Gördünüz mü? Yani şöyle bakıyorum. Bakın böyle kazan kesiti. Yanma odası. Kömür. Tek ihtimal geliyor aklıma. Kömürün tamamen dışarı alınmadığı. Başka bakıyorum. Elektrofiltreler. Bunlar detay. Buraya gerek yok. Detay, detay, detay. Verim gelişiminden bahsetmiş mesela. Verimlerin arttığından, işte yüksek verim. Basıncı artırıyorlar genelde. Farklı türbinler, motorlar, şeyler kullanılıyor. Aynen. Bunlar da değişiyordur muhtemelen. Basınçlar değişik gördüğünüz gibi. Yani böyle bir rapor tavsiye ederim. Makine mühendisleri odası bunu yapmış. Uzun bir rapor. Yani baya baya termik santrallere hakim olursunuz yani arkadaşlar. Nasıl çalışıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani yüzlerce sayfa. Tabii ki hepsini okumaya imkan yok arkadaşlar. Şöyle biz yangın aratalım. Diyor ki bakın ilginç bir şey geldi şimdi. Ülkemizde 68 31 sayılı Orman Kanunu'nun 34 ve 37. maddeleri uyarınca orman artıkları çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Bu artıklar enerji üretimi amacıyla mutlaka faydalanmalıdır. İşte biyokütle dediğimiz olay aynen. Orman yangından önleme ve orman işitme faaliyetinin artması nedeniyle orman artıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Artıkları buraya gönderiyorlar. Hani yakın diye büyük ihtimal. Orman bölge müdürlüklerinin faaliyetleri arasında ormanlarda biriken tehlikeli yakıtların ormandan uzaklaştırılması vesaire. Bu tamam. Orman işletme yani sonuçta daha çevreci değerlendirebilir. Ya şurada evet yani ne yapılabilir bilmiyorum ama en azından uzaklaştırmak amaç. Burada bir eleştiri olmuş haklı olarak. Yangın aratıyorum tekrardan. Yine aynı şeyi gösteriyor. Ha, şimdi burada bir türbin arızası olmuş. Daha sonra yangına neden olan arıza yerel basında yayınlanan açıklaması şu şeklindedir. Üçüncü ünitede bir arıza yaşanmış ve ünite devre harcı olmuş. Sistemin enerjisiz kalması sonucu türbin koruma sistemi devreye giremediği için türbin şaftının yatakları yüzeysel hasar görmüş. Türbin jeneratör saftının daha da kısa sürede durması nedeniyle yataktan ısınması sonucu yangın çıkmış. Müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürülmüş. Tabii ki bizdeki sıkıntı dışarıdan gelen bir yangın, içeriden değil. Bakın yangın sonucunda 2 adet toz kömür filtresi kullanılmaz hale gelmiş. Bazı ekipmanlar, donanımın bir kısmı, türbin binasının bir bölümü, çelik kapısı, bakın varmış dediğim olay buydu. Ve kaplamaları zarar görmüştür. Ünite devre dışı kalmıştır demiş. 360 megawatt gücündeki ünitenin projenin üretim kapasitesine göre yıllık bu kadar bu kadar tamam. Yangına sebep olan olayın proses güvenliği dikkat edilmemesi. Bakın gördünüz mü? Yani zaten biz iyi mühendislik yapsak, olması gerektiği gibi yapsak nükleerde sorun yok. Dünyada yüzlerce belki nükleer enerji santrali var. Bunlarda da yok. Ama işte insan hata payı olduğunda veya iyi denetlenmediği zaman gördüğünüz gibi böyle sıkıntılar olabiliyor. Bakıyorum tekrar yangınları araştırıyorum. Burayı görmüştük. Yine bir şey olmuş. Zehirli gazlara bakacağım. Yine insan faktörü. Bakın kömür yakıtlı termik santrallerde yangın tehlike kaynakları, riskler ve kontrol önlemler. Bakın güzel. Yangın tehlikesi olan başlıca tesisler, kömür taşıma bantları. Bakın başlıca tesisler şunlarmış. Kömür depolama alanları, kömür yakma tesisleri. Hep kömür olduğu yerler. Kömür yakma, kablolar demiştim. Kablo kanalları, türbin jeneratörleri, kontrol odası. Oradaki bütün şey yanar. Trafolar demiştim size zaten. Bu arada raporu da ben şu an okuyorum. Yani önceden bakamadım. Zamanım olmadı. Anlık bir yayın açtık. Kömür taşıma bantları. Bakın burada bir yangın çıkmış gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela çelik zırhlı fiber optik kablolar demiş. 40 kilometreye kadar tek ünite uygulamaya gittidir. Zorlu ortam sıcaklıktan da sadece bir sensör kablo bulunuyormuş. EMC güvenliği varmış. Elektromanyetik uyumluluk dediğimiz şey. İnterferanssız girişim yaparlar birbirlerine. Şöyle yangınlara bakıyorum tekrar. Bakın öğütme değirmeni binasındaki kömür tozlarını tutuşarak yangına sebep olması halinde köpüklü bir söndürme var. Yani içeride az çok bir güvenlik var baktığınızda arkadaşlar. Bakın yağ kaçağı sonucu yangın. Size demiştim ya yağ kısmı yanabilir diye yağ kaçağı görüyor musunuz? Burada bir sıkıntı oluyor. Diyor ki 0.2 0.7 litre su beher metreküp hacim söndürmesi için yeterlidir falan filan. Başka bakıyorum. Trafo yangınları. Bakın ne demiştim? Trafo yanar demiştim. Hatırlıyor musunuz? Aynen raporda tekrar etmiş. Bakın. Böyle yanar yani. Yanar ya öyle değişik bir şey yani trafo. Yanar gider. Delüs sistemi diye bir sistem yapmışlar. Sulu söndürme sistem algılayıcıları. Mesela şunun cevabını alalım. Bu fabrikada bu var mı yok mu? Ki olsa bile ne? Yani bu dışarıdan gelen bir yangın. Yine büyük bir şey ama olması gereken bir şey. Yangın köprüsü diye bir şey varmış arkadaşlar. Kabro kanalları su sisli söndürme sistemi. Kontrol odalarımız var. Bakın burada da yangın riski yüksek. Burada şu tiplerde çöl şeyle yapıyorlarmış. FM200 söndürme sistemi varmış. Aküler, akü şarj odaları, bu kimyasal bir madde, kolay yanıyor. Fuel oil deposu, ben buradan korkuyorum bir de işte. Size demiştim ya az önce. Köpüklü yangın söndürme, dediğim gibi yağlarda su atılmaz, köpük. Ondan sonucuma hidrojen üretimi ve depolama, yangın önleme mücadele testleri. Algılama ve uyarıcı sistemleri var. Sensörlerimiz var iç kısımda. Ama tabii ki dışarıdan gelen için yapacak yine bir şey yok. Şöyle ciddi şeylere bakıyorum. Başka da şöyle yangın, bunları gördük. Kaç tane var? 150 tane falan var. Şöyle önüme gelirse ciddi bir şey, hemen duracağım orada. Böyle bir patlama fotoğrafı falan. Bakıyorum. Bakın bunlar hep anlattığımız şeyler, hep gördüğümüz şeyler değerli arkadaşlar. Bakın olası tehlike ve riskler demiş. Yangınların nerede olabileceğini dair. İşte bak, amonyak depolama tankı. Ya banko yanıyor ya, patlar bu mesela yani. Olan bilimlerde bunlar. Evet, kömür konveyöründe yangın ve patlama. İlk ateşlemede LPG ve fuel oil kullanımı nedeniyle kazanda patlama. Ya patlama duyacaksınız muhtemelen. Duyulur yani yayında falan. Ama çok büyük bir şey olmaz diye umuyorum. Aynen. Kaçış sistemleri vesaire vesaire, bakıyorum. Şöyle bir şey merak ettim. Orman yangını desek. Orman yangını bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Orman yangını beklenme zamanı yüksek. Bak zaten bütün raporlarda, ya biz de hep bunu söylüyoruz. Fosil yakıtların payını mutlaka radikal bir şekilde düşürmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Tamam. Yani burada baktığınızda bu raporun arkadaşlar linkini makine mühendisleri odasından bulabilirsiniz. Çok kolay bulması. Bulamazsanız bir kişi eklesin yorumlara. Onun dışında ekleyeceğim şeyler var arkadaşlar. Hemen not aldım. Kömür gazlaştırmanın Türkiye açısından stratejik önem adlı bir makale göstereceğim. Onu verelim ekrana. Evet, şimdi demiş ki Türkiye, Kaliforniya, Yunanistan, Yakutistan. Bu arada Yakutistan dünyanın en soğuk yerlerinden birisi. İşte küresel ısınma etkileri de bu. Zaten çok ilginç. İnsanlar buna şaşırıyor şu anda. Yanma var buralarda da. Amazon, Afrika. Yangın sadece Türkiye'de değil. Yani ben yine aynısını söylüyorum. Yangını şu çıkarmış, bu çıkarmış. Yangın şu ülkede, bu ülkede. Yani sonuçta aynı dünyadayız arkadaşlar. Aynı akvaryumdayız. Yani fark etmiyor. Patlama olmaz demiyorum. Çok büyük bir patlama beklemiyorum dedim. Evet. Şimdi bir makale göstereceğim size. Hemen vereceğim bunu. Dergi Park'tan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kömür gazlaştırmanın Türkiye açısından stratejik önemi. Ay diyemedim ya. Dilim daman kurdu valla. Burada mesela doğalgazda da benzer şeyler var. Şimdi biliyorsunuz doğalgazla Rusya'ya bağlı Avrupa. Ve işte LPG, LNG diye çeşitleri çıktı bunun. Artık şöyle bir şey yapıyorlar mesela, doğalgazı katılaştı şey doğalgazı sıvılaştırılmış doğalgaz adam Amerika'dan yolluyor tonlarca gemiyle, böyle kullanıyorlar. Mesela değişik bir bakış açısı bu. Okumadım henüz makaleyi. Ben de bakacağım. Ama bir özetine bakalım. Kömürün dünya genelindeki ağırlıklı üretimi ve tüketimi batıdan doğuya doğru kaymıştır. Bu doğru. Batı genelde nükleer, yenilenebilir enerjiye önem veriyor. Kömür her şeye rağmen dünyada maalesef birincil enerji tüketimindeki yerini en üst sıralarda sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı olduğundan. Bakın arkadaşlar, ülkenizi seviyorsunuz ya, hani ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'yi en büyük bağım, yani elleri böyle Türkiye'nin arkadaşlar. Enerji bağımlısıyız. Türkiye'yi şundan kurtarın arkadaşlar. Bu ülke bağımsızlığına gerçekten kavuşur. Ama şu an Türkiye bağımlı. Bu konuda çok büyük bir bağımız var. Dışa bağımlı olduğundan cari açığın yarısından fazlasını enerji giderleri oluşturuyor. Enerjideki dışa bağımlılığının azaltılabilmesi için yerli kömür kaynaklarının yüksek teknolojiyle işlenip gazlaştırma, sıvılaştırma amaçlı değerlendirilebilmesi ulusal güvenlik açısından önemli bir konudur. Bak çok güzel bir fikir. Petrol ve doğalgazda yaşanabilecek bölgesel veya küresel bir kriz. Diyelim ki sana adam bir ara Türkiye yaşadı. Hatta kardeşimiz Azerbaycan'la yaşadık. Bu Ermenistan maçı olayından sonra ne oldu? Fiyat yükseltilmesine gitti. Onlar da sonuçta başka bir ülke yani baktığınızda. Tabii ki bunu yapmaya hakları var yani baktığında. Bunlar hep o anlık ülke ilişkilerin. Mesela Rusya ile hadi aranı kötü tut. Gazprom gazını bir kessin. Türkiye'de doğalgaz şehrin santralleri çok büyük bir paya sahip. Türkiye enerjisiz kalır. Sadece ocak değil olay. Biz elektrik enerjimizin de birçoğunu buralardan üretiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya da İran'ı düşünün. Ya yani o yüzden bunlar önemli. Türkiye açısından en önemli risk faktörlerinden biridir. Enerjide kendi kendine yeten bir ülke olabilmenin en önemli yolu kaynak çeşitliliğini artırmanın yanında yerli kaynakların, işte yerli kömür kaynakları, yerli teknolojilerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmekten geçmektedir. Bu çalışmada kömürün dünya ve Türkiye üzerindeki mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili tahminlerle birlikte kömür gazlaştırmanın mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca Türkiye açısından kömür gazlaştırma ürünlerinin stratejik öneminden bahisle pazar analizlerine yer verilerek çeşitli önemli bulmak. Bakın arkadaşlar gazetecileri görüyorum taraflı tarafsız. Ben bu arada yine vermemişim ekrana, çok özür diliyorum, vereceğim. Taraflı tarafsız gazetecileri görüyorum. Ya yalvarıyorum abi, sen gazetecisin. Ben elektrik elektronik mühendisiyim, enerji sektöründe çalışıyorum, okumalar yapıyorum. Ağzımdan çıkanı hani şöyle çıkartıyorum korka korka, aman yanlış bir şey derim. Aman yanlış bir şey çıkar ağzından diye. Muhalif olsun, hükümet kanadında olsun fark etmez. Abi bütün gazeteciler her şeyi biliyor ya. Ya bir şey de bilmeyin abi. Ya ben bugün görüyorum. Yok şu olacak, yok bu olacak. Ya bana bunlarla gelin. Bak bir bilim böyle çalışır. Makale vardır, öneri sunar, çözüm sunar. Bilimin en güzel yanı bu arkadaşlar. Tamam? Çözüm sunar. Bilim bunu önerir. Bilim siyaset yapmaz. Çünkü çözümü siyasetçiler değil, bilim insanları bulacaktır. Bunu bilir arkadaşlar. Yani maalesef, yani aynen onlara bu deniliyor. Söyledin yani. Abi gerçekten herkes her şeyi biliyor ve müthiş bir bilgi kirliliği var. 3 tane deli gibi, 3 tane salak saçma şey gördüm. Biri diyor ki orman yangınları lazer yapılıyormuş Gökşehir'den. Lazer dediği de ben Umut Yıldız'ın yayına çıktığında anlattım. Bir tane proje var. Gökyüzünde atmosferin dışından güneş enerjisini toplayıp mikrodalgalarla dünyaya gönderme, enerji üretimi. Adamın kafa bunu almadığı için lazerle dünya, bir de çizgi şeklinde bir yakma var, görmüşsünüzdür. Set yakması gibi bir şey bu. Yangına karşı yakma diyorlar buna, diyorlarmış. Ben de öğreniyorum. Onu görmüş, bunu diyorlar yaktılar. Abi sen Generals mı oynadın? Command & Conquer Generals'a vardı ya bir tane. Son teknoloji ışınla yakıyorduk başka yerleri. Bir tanesi diyor ki akademisyen, yani abi adam şey diyor. Amaç diyor işte yörükleri diyor kalkandı bizim için yörükler, şöyle böyle yok etme projesi. Abi Age of Empires'la oynuyoruz yani, yörükler böyle dağları şey yaptı, oradan bak düşman geçemiyor. Böyle sıra gibi dizildiler Toros dağlarına. Ya bu nasıl bir hayal gücü, nasıl bir kanıtsız şey. Bir tane Twitter'dan fotoğraf indir, Google görselden koy. Bir de şey uçmaz, mürt uçurur, binlerce like olduğu için de doğru dediğini sanıyor. Doğru ise bile yöntemi bu abi, gel makalesini yaz bunun, yurt dışına hocalar böyle yapıyor. Bir tanesi de şey diyordu yine, Bill Gates'e bağlamıştı. Astrolojiye bağlayan bir deli vardı gerçekten. Bilmem ne gezegenlerin dönmesiymiş de şuymuş buymuş. Arkadaşlar hiçbir yere bağlamayın. Yani böyle saçma sapan şeylere itibar etmeyin. Bunu demiş, bunu da demiş olabilir. Evet. Evet, şimdi son olarak söyleyeceğim, aklıma gelmemiş olan bir şey var mı bakıyorum. Aynen. Biz arkadaşlar böyle yanaşıyoruz. Şu yayını ben paylaştım. Sizden ricam bu yayını paylaşın mümkün mertebe insanlarla. Ya biraz bakış açımızı değiştirelim. Ben de başta şuna çok odaklandım. Yangını şu çıkarıyor, yangını bu çıkarıyor. Yangın bundan oluyor, yangını şundan oluyor. Ben de böyleydim başta. Sonra düşündüm. Yangın oradan olmuş, buradan olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Abi niye önlem almıyorsun? Niye bu ormanları korumuyoruz? Bu kadar bekçi var mesela. Niye ormanlarda bu kadar bekçimiz yok? Yani birileri kötü insanlar yakıyorlar. Bu zaten ihtimal diye yakıyorlar, biliyoruz biz de. Sen koru abi. Ya da orada birisi işte izmarit atıyor, yanıyor. Sen koruyacaksın abi. Gözetleme kulesidir, şudur budur. Veya evet, ben de soruyorum yani, Türk Hava Kurumu'nun uçakları niye uçmuyor? Ya bu akıl mantık alır bir iş değil abi. Yani bunu vicdanı her insanın sorması lazım. İspanya'dan gelen uçak bir nevi benzeri neredeyse. Şimdi uçaklar olsa daha iyi oluyor. Bunu herkes söylüyor, biliyorsunuz. Bu yüzden geçen sene de bakın benzer tartışmalar vardı. Ben ne gördüm? Bakın bir sene geçmiş, önlem alınmamış. Bir sene geçecek, bu yayın kayda geçiyor. Bir sene sonra yine yangın çıkacak. %99,9 öbür yaz yine yangın çıkacak bir yerde. Ondan sonra bir sene sonra da çıkacak arkadaşlar yangın. Yangınlar bitmeyecek. Seller, afetler bitmeyecek. Bakalım nasıl olacak? Ben ülkemi şey görmek istiyorum yani. Evet, hatalarından ders aldı. Ve ben şuna inanmak istiyorum. Gerçekten bir devlet var. Derin, güçlü, vatandaşını kollayan, yani vatandaşı için olan bir devlet. Devlet vatandaşı için olmalı ya, vatandaş devlet için değil. Bu insanlara kaybettiği şeyleri geri verebilecek. Bu arada devlet hükümet de değil arkadaşlar. Böyle olmaması gerekiyor. Parti devlet olmaması lazım. Her şeyden bağımsız konuşuyorum. Orada ölen insanlar, canlılar, hayvanlar. Orayı geri bir şekilde onaracak güçlü bir el istiyor, arıyor insan. Yalnız kalmamak istiyor. Bunu anlayabiliyorum. O insanların psikolojisini anlayabiliyorum. Burada yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Bir sene sonra ne olacak göreceğiz. Biz kendi içimizde önlemlerimizi alacağız. Arkadaşlarımızı bilinçlendireceğiz. Çevremizi temiz tutacağız. Ormanlarda ateş atmayacağız. Bir şey gördüğümüzde bunu ihbar edeceğiz. Mesela adam bir şey atıyor, izmarit. Tutacaksın, çekeceksin, diyeceksin. Ne yapıyorsun? Biz kendi üzerimize düşeni yapalım. Yapmayanlar da onun artık cezasını çeksin. Yapacağımız bir şey yok. Biz hukuk mercileri değiliz arkadaşlar. Bu yüzden fazla da karamsar olmayın. Pozitif de olmayın ama alışın demek istiyorum. Şimdi daha büyük tehlikeler bekliyor bizi. Birincisi İstanbul olası depremi beklenen. Valla ben şu olayları gördükten sonra dedim ki İstanbul depremi galiba dedim yani çok berbat olacak olursa. Umarım olmaz diyorum. Umarım o fay, hani şaka yapıyorum bu arada. Ya sapar gider başka yere. Devlet derin mi olmalı? Yanlış yere çekme ya. O anlamda söylemiyorum. Ya derin düşünen ya. Ne devlet de derin devleti. Allah'ım yarabbim. İnsanı düşünen. Ya derin düşünen işte, anladın mı? Planlama yapan. İhtimalleri. Mesela yarın bir gün nükleer santral kurulduğunda, mesela nükleer santrali Ruslar kuruyor. Rus bir yönetimi var. Bir tek Cüneyt Sapsu var Türkiye'den. Değişik bir adam orada. Tanımıyorum kendisini. Adamlar şunu bile yapıyor. Uçağın çarpma ihtimali dahi düşünülerek beton kalınlığı yapılıyor mesela. Atıyorum tsunami. Bu bir derin düşüncedir yani. Bunu derinlemesi analiz etmem lazım. Devlet de böyle olması lazım. Devlet kendi kurumlarını, kendi vatandaşlarını, kendi insanlarını gerçekten koruması lazım arkadaşlar. Bunun da liyakata dayalı bir devlet de olduğunu görebilirsiniz. Yani bakın, size müthiş bir belgesel önereceğim. Hadi bunun üstüne izleyin bunu. Netflix'te Science of Our Planet. Arkadaşlar bu kadar mı? Hani bakın burada da çözüm önerileri var bilim insanlarının. Yani şey değil. Oldu bitti falan değil abi. Çözüm nedir? Aynen, reel düşünen bir devlet lazım. Devlet abi önünü koyacak. Yani yöneticiler diyeyim ya, hep devlet diyoruz. Yani yöneticiler, sorumlu insanlar şapkasını şöyle koyacak ve gerçekçi derin düşünecek. Diyecek ki nerede hatamız var? Bir daha bu hatayı nasıl yapmamamız lazım? Bakın çok güzel bir belgesel. Çok güzel. Sanırım şuydu, aynen. Şu belgesel olması lazım. Bu belgeseli bir izleyin derim ben size. Zaten meşhurdur bu abimiz. Yine ekrana vermedim mi? Ekrana vermediysem bir daha vereceğim. Yine unuttum herhalde onu basmayı. Şöyle yapayım. İşte böyle oluyor. Şu tarafı sağ sekme atınca unutuyorum. Şu arkadaşlar. Bunu bir izleyin. Yorumları yazalım en kötü. Bunu bir izleyin. Size tavsiyem. Küresel ısınmaya ilgili çok güzel şeyler yapacağız. Belgesel verecek. Belgesel çıkaracağız bununla ilgili. Belgesel tadında. BBC belgeseli tadında. Ben size küçük bir kitap önereceğim arkadaşlar. Küçük bir kitap, küçük bir kitap dediğime bakmayın. Güzel bir kitap önereceğim. Bir saniyenizi istiyorum. Şuraya size gösterirken. Her yayında neredeyse önerdiğim bir kitap. Çünkü verilere dayalı. Bakın, son buzul erimeden. Açın içini, tamam mı? Levent Hoca yazmış bunu. Araştırma şeyleri var bunların boğaz içinde. İklendirme. Yani mesela ben hep not almışım bakın bak burada. Böyle altını çizmişimdir. Dünyanın nereye gittiğini gerçekten en güzel anlatan kitaplardan birisi arkadaşlar. O yüzden bugün buraya yanar, yarın şuraya yanar. Bir gün yanındaki bir yerde yanacak. Yanacak yani. Bu arada düzenli olan orman yangınları da var biliyorsunuz. Onlarla ilgili de çok konuşuldu. Avustralya'da oluyor. Yangına daha dayan bak yine bir evrimsel seleksiyon var burada seçilim. Yangına daha dayanıklı olan türler geliyor yerlerine. Mesela hemen ağaçlandırmak iyi bir şey değil. Bunu çok söylüyorlar. Aynen. Sağ ol Kemal ya. Valla şunu hemen altyazıyla verelim. Hemen ağaçlandırmak değil olay. Ağaçlandıracak tür vesaire. Burada yine ne yapmak? Mesela ne yapılması lazım? Şimdi biz bu felaketleri atlattık. Tamam mı arkadaşlar? Devleti yönetenler. Bilim kurulu toplayacak aşıdaki gibi. Ekoloji çalışan, orman bilimi şudur budur nedir bilmiyorum detaylarını. Bu insanlar alacak diyecek ya, diyecekler ki bir şey olmuş. Küresel ısınma ile ilgili biz bir aksiyon almak istiyoruz. Bir devlet olarak. İşte orman yangınları şunlar bunlar. Bir yol haritası belirleyelim. Yani bir akıl haritası belirleyelim. Ve bunları devletin bilime liyakat şey bilime önem vermesi, kulak kabartması ve onu dinlemesi gerekiyor. Aynı kurul ya aynı mantık. Ben mesela bunu bekliyorum. Ben başka hiçbir şey beklemiyorum yani. Bu bana yeter açıkçası. Bakalım nasıl olacak. Belgesel kötü değil aslında. Umut veriyor. Çünkü bilim insanının burada önerisi var. Ne yapacağına dair. Tamam arkadaşlar umarım az çok bilgilendirmişimdir sizi. Bu kömür termik santrallerle ilgili ne olacağıyla ilgili. Son bir duruma bakalım. Ben de merak ediyorum. YouTube'a gireceğim şimdi. Habertürk'te var mıdır? Termik santral yanıyor. Ören santral anlık.
Bilmiyorum. Bir önceki yayında bir sonraki yayında topladığımızda ne kadar oluyor? Ben çok...
Evet,
İki
küçük
saat...
patlamalar var. Aynen.
İki saat süresi boyunca...
Patlamalar böyle flare şeklinde. Havai fişek tarzı patlamalar görüyorum. Ya biz bunu nasıl vereceğiz ekrana ya? Veremiyor muyuz? Evet. Termik santralle ilgili. Şöyle NTV'ye bakıyorum. Ören Bodrum Karayolu trafiğe kapatılmış. Evet, yarın zaten videolar düşer değerli arkadaşlar. Yarın görürüz ne olacak ne bitecek. Büyük bir patlama olacağını sanmıyorum. Bir nükleer santral patlaması gibi bir şey düşünmeyin. Ama yakınlarda oturanlar varsa mümkün mertebe uzaklara gitsinler. Çünkü hava kirliliği olacağına %99,9 eminim. Ama yanılma payımız da var tabii ki. İşte evet mesela bu teknik bir detay vermişsin. Güzel olmuş. Echangeur'un ne olduğunu bilmiyorum. Oradaki insanlar zehirli demiş. Herhalde bu alanda çalışan bir arkadaşımız. İşte o yüzden dedim. Yani ben o önlemin arıldığını umuyorum. Yani ben bir health and safety olarak ayrıca şirketin menajeri olarak bir firmam olsa, bir firmada olsam bunları çoktan ben çözmüştüm yani. Ben önemi alırdım. Yeni geldik özet please. Mustafa özetle küresel ısınmanın büyük etkileri var bu yangınlarda rollerinde. İnsan faktörü de var. İnsan artık küresel ısınma bir araya geldi. Dünyamız, gezegenimiz kötü bir sürece girdi. Çok ilginç yerlerde yangınlar çıkmaya başladı gördüğün gibi. Biz bilim insanları mühendisler olarak ne diyor Darwin Reis? Hayatta kalma şey değildir. En güçlü değil. En iyi adapte olan hayatta kalır. Çevre şartlarının. İşte biz, bu da çok güzel. Yani bu belgesel de çok iyi. Biz arkadaşlar en iyi şekilde adapte olmamız lazım. Hatta güzel bir dizi vardı. Berbat ettiler. Tüm dünyada elektrikler gidiyordu bir anda. Medeniyet bir anda sıfırı falan buluyordu. Hani fikir olarak çok güzel hayal gücü ama ilerletemediler. Saçma sapan şeylere bağladılar. Dedim deyim gideyim mi uzaklara? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yakın yerse ben o coğrafyayı bölgeyi bilmiyorum ama hani şunu da diyemem. Yani 20 kilometre diyemem. Niye? Buluta bağlı, rüzgara bağlı. Yine de yani şansın varsa bir akraban vardır. Git onu ziyaret etmiş ol. Ankara'dadır. Daha bir güvenli bölge. Ama dedim deysen gidemiyorsan da yüksek koruyuculu olan maskelerden al. Bu normal düz bez maske değil. Revolution dizisi aynen. Revolution Evolution yapıyorlardı hatta. İki R ve E yapıyorlardı. İlginç değil mi? Evrim devrim. Türkçede de aynı. Kötü bağladılar ama değişik bir diziydi. İlk sezon aynen. Evet arkadaşlar, dediğim gibi biz siyaset üstü olmak zorundayız. Tabii ki kişisel hayatlarımızda siyaset düşüncemiz olacak. Ben de Twitter'ımdan eleştirilerimi yapıyorum. Yani sorumları yapıyorum yani. Bu Burak Partisi olsaydı kendime de yapardım. O yüzden 3 gündür 4 gündür göz göre göre gelen yangın santrali buldu. Dediğim gibi patlama olur. Çok büyük bir patlama beklemiyorum. Tahliye edildiği söyleniyor. Ona inanarak tabii şey yapıyorum, konuşuyorum. Zehirli gazla ihtimali var. Dikkat edelim arkadaşlar. Yakınlarda olmayalım. Bir de dediğim gibi Einstein diyorlar demiyormuş. Onu da sonunda öyle dediler ama Einstein bir sözü var diyorlar. Ha demiyorsa da ben diyeyim. Aynı şeyi tekrarlayarak farklı sonuç bekliyorsan salaksın. Aptalsın diyor. Ya çok basit bir şey. Yani mesela yarın bir gün bu sonuçları gördük. Aynı yere gidip bir termik santral daha kurulursa mesela ve önlem alınmazsa aptalsın. Bu kadar basit yani. Bu arada aynen 120-155 tane izleyici var. Beğeniye biraz basalım. Çünkü algoritma bizi yukarı çıkarıyor. Ve yayın sonunda güzel bir kalp atın, yorum yapın. Yani üşenmeyin lütfen. Parmağın, ben bakın yarın işe gideceğim. 2 saat yola gideceğim. Ve yatmak yerine ya da başka şeyler yapmak yerine şu yayın yapmak istedim. Normalde Twitch'te de bu arada tercih yayınlarımız başladı. Tercih yapacak arkadaşları kanalımızda bilgilendirici 30 dakikalık yayınlar yapıyoruz. İzleyin. Şu nasıl olunur, ne yapılır? İşte fizikçiler bugün var Twitch'te. Onları da atacağız. Ha işte bu sorunun cevabını bilmiyorum abi. Gazeteciler bilir ama sorabilirsin. Ben bilmiyorum bunu. Tamam. Ya bunun faktörü çok, o yüzden bilmiyorum. Yani hava durumu, rüzgar. Çok teşekkür ederim. O PPM deniyor sanırım. Partikül yoğunluğu diye Türkçesi. Onun ne kadar olduğu. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar sakin olun. Ölmedik, bitmiyoruz. Dünyada hep olduğu kötü şeyler. Sadece şu an sosyal medya olduğu için birçoğunu görebiliyoruz. Görüyoruz maalesef. Yaşanan kötü şeyleri. Bu yüzden de bizi etkiliyor. Belki ben de bir süre Twitter, Instagram, sosyal medya detoksuna gireceğim. Aklım yine ülkemde. Rahat edemiyorum. Her zaman ülkemde. Eğlenemem de burada ben. Böyle ülkem yanarken. Ülkeyi de bırak. Dünya yanarken. İşte Yunanistan'da da oluyor ama aynı hayvan orada da ölüyor yani. Ceylanlar orada da ölüyor. Ölmesin tabii yani. Yana yana ölmesin. Çok kötü. Bu video mu? Nerede gördün bunu? Ben tahliye edildi diye biliyordum Nur. Herkesin. Bunu söyleyebilir misin nereden gördüğünü? Böyle bir şey. Yani bunun mantığı yok. Santralin içinde soğutma çalışması yapamaz itfaiye. Çünkü santral kalmayacak arkadaşlar. Gidecek orası. Açıkçası ben küresel ısınmaya karşı mücadele veren bir biri olarak kömür termik santralin olmamasını isteyen biriyim ama böyle olmasaydı sonun daha iyi olur tabii. Allah Allah. Televizyonlarda canlı yayında gösteriyorlar. Sanmıyorum ya. İşte ekim dikim yapılmaması gerekiyormuş hemen. Beklenmesi gerekiyormuş ve alttaki o kozalaklar açılıyor mu ne oluyormuş? Bunu biz dememeliyiz. Yani buna bilim insanları bir çözüm sunmalı ve onların sözü itibar edilmeli. Twitch'teki yayınlarında çoğunu YouTube'a atıyoruz. Bazılarını atmıyoruz, Twitch'te kalıyor. Twitch.tv Gelecek Bilim'de alt bandımızı ekliyorum şöyle arkadaşlar. Twitch.tv Gelecek Bilim'de. Oradan Amazon Prime'a destek olabilirsiniz. Buradan Katıl'dan destek olabilirsiniz. Daha yeni ışık sipariş verdim. Yayınlarımızı en iyi şekilde yapalım diye. Kamera sipariş verdim. Şu an iyi görünüyor görüntü ama yüklendiğinde biraz kötü oluyor. Aynen. Herkes tahliye edildi. Ben oraya yakın yerde oturuyorum. Biliyorum, haberler geliyor. Aynen. Kimse kalmadı. Hatta Deniz Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı da sanırım koordineli. Deniz Kuvvetleri şey yaptı. Kıyıdan taşıdı insanları. Yani şu an olması gereken tek bir şey var. Yani mesela yağlara yağ su atamazsın. Orada yağlar da var yani. O yüzden olmayacak büyük ihtimal. Orası bitti. Zaten sigortasından para alırlar. Tek derdim aynı yere aynı şey yapılmasın arkadaşım yani. Aynen. Tema bile bunu dedi. Aynen. Sadece kışla ilgili kötü duyumlar alıyoruz. Kışın da orada sel yağışlar vesaire olacak. Sel felaketi olabilir diyorlar. İçinizi de karartmayın. Bilime güvenin. İnanmayın bilime. Güvenin. Bu arada Hakkı bir yorum yapmış. Santralde asbest olduğu ve ciddi tonajlı kömürün boşaltılmadan santral içinde bırakıldığı söyleniyor. Bakın bu söylenti. Artık ailem için endişeme başladım ben. Keşke birine sorsak da önlem aldırsak. Yani bunu söylenti dışında, yani bu bir halkı galeyana getirme durumu da olabilir tabii ki. Bilmiyorum. Ben o yüzden diyorum. Siz eşeği sağlam kazağa bağlayın. Maskenizi falan iyi alın. Yakınlardaysanız arkadaşlar o zehirli havayı solumayın. Çünkü zamanında canlı içeride itfaiye çalışma. Abi itfaiye içeride ya işte diyor mu gazeteciler her şeyi bildiği için hani haddinize değil. Ben bir şey demeyeyim yani. Bakalım. Milas Belediye Başkanı açıklama yapmış. Onu anlatıyordu. Güven noktalara gitmelerini, sakin olmalarını tabii ki böyle diyecekler. Korkmayın. Sakin olun. Güven noktalara gidin. Arkadaşlar yayını kapatayım artık. Bir saat olmuş. Bildiğim kadarıyla N95 iyi bu konuda. Cerrahi maske değil ama. N95 tavsiye ederim. Alabileceğin en iyi kimyasal gazlara karşı olan maskeler var. Hani tabii gidip de şeyden de almana gerek yok. Efeciğim ne bileyim bilmediğim soruları sorma bana. Ben de bilmiyorum abi. Evet. Dediğim gibi yakında küresel ısınma ile ilgili bir belgesel hazırlayacağız. Güzel olacaktır. Ve her zaman diyorum arkadaşlar bilim. Gerisi hikaye. İnanın bana. Siyaset, dogma, dogmatik şeyler her anlamda söylüyorum. Bunlar olsun hayatımızın bir parçası ama buradaki çözüm bilim insanlarında ve liyakatta. Hah şu iyi abi aynen sağ olasın. Aktif karbonlu filtre maskeler var. Aynen bunlar güzel mesela. Aynen. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Sakin olmanız için yaptım bu yayını. Çok ben teşekkür ederim. Umarım yarın bir gün nükleer santral kurulduğunda yani düşünmek istemiyorum böyle bir sene. O zaman işte ben yayın açabilecek durumda değilim. Yani ben diyeceğim geçmiş olsun arkadaşlar. O zaman ne olacak bilmiyorum. Şu belgeseli tavsiye etmiş. Ekrana veriyorum. Var var bağımsız kanal biziz. Gelecek bilimde. Her görüşten insanımız var gönüllerimiz arasında. Aynen öyle. Şunu da söyleyelim. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Ben gerçekten üzgünüm. Bakmayın şu an böyle güçlü durmaya çalışıyorum ama içim çok kötü. Yani üzgünüm. Çünkü ha demeyi unuttum. Manavgat'ta yanan yerler vardı ya arkadaşlar. Ben orada fotoğraflarını şimdi bulmam zor olabilir de. Benim ilk işim, ilk tecrübem orada oldu. Orta gerilim projesi vardı. OG projesi diye geçer. O Manavgat Şelale yolunun olduğu o ormanlık alanlar. Oradaki elektriğin yerin altına alınmasında ben menajerdim orada. Ya, site manager diye geçiyor. Biz yapmıştık orada. O bölgede işte bizim Erzurumlu bir müteahhit abi vardı o projeyi alan. Onun evleri yukarıdaydı. Muhtemelen oralarda yandı. Yani çok üzücü be. Yani bildiğim, gördüğüm yerler, arkadaşlarım, insanlar. Ben şahsi olarak maddi destekte bulunmayı tavsiye ediyorum. Ahbap mesela. Hani orada çalışanlar varsa Ahbap'la hep bir kontak kurmaya çalıştık. Olmadı. Ahbap'tan şunu isteyeceğiz sadece. Gelecek bilimde takipçiler için bir link aç özelden. Oradan yönlendirelim. Siz de çalışalım. Biz paraya falan dokunmadan size transfer edelim. Güvendiğim tek insan şu an Ahbap Derneği ve Haluk Bülent yani. Gerçekten onun kafasında olursanız zaten birleştirici bir insan. Ve bir şeyler yapan biri yani. Lafta değil. Gidiyor yapıyor. O yüzden Ahbap'ta çalışanlar ve tanıyanlar varsa Haluk Bülent'i şahsım adına benimle iletişime geçirirseniz Burak Çankaya ben çok mutlu olurum. Onlarla çalışmak istiyoruz. Ben yoksa kişisel olarak maddi destekte bulmaya çalıştım. Arkadaşım vasıtasıyla ama en güzeli izleyicimiz olarak, gelecek bilimde izleyiciler olarak o bölgedeki insanlara yardım edelim. Oradaki ihtiyaçları giderelim diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Podcast dinle.